Ayrım 39, Tekerlekler, Arthur Hailey, sayfa 434. Başlama zamanı yaklaşmıştı. Dua bitmiş, rahipler, banda ve başkaları çekilmişlerdi. Yarış alanı bomboştu şimdi. 50 araba iki sıra halinde dizilmiş bekliyordu. Yarışın başlamasından önceki son dakikalarda olduğu gibi bütün alana bir gerginlik çökmüştü. Erika programına bakarak Pierre'in baştan 4. sırada olduğunu gördü. Araba numarası 29'du. Alanın üstünde yükselen kontrol kulesi bütün alanın sinir merkeziydi. Bütün yol işaretleri, başlama işaretleri, bakım ve can kurtaran arabaları, radyo, dahili televizyon ve telefonla yönetilirdi. Kontrol aletinin başında yarış müdürü oturmuştu. Günlük giyiminde genç ve rahat tavırlı bir adamdı. Yanındaki bölmede az sonra sesi bütün alanı dolduracak olan kolları sıvalı konuşmacı oturuyordu. Arkalarında bir masanın önündeki iki üniformalı Alabama eyalet polisi yarış alanı dışında kalan yerlerdeki trafiği yönetiyordu. Yarış müdürü görevlilerle konuşuyordu. "Işıklar çalışıyor mu? Peki, yol açık mı?" "Oldu. Kuleden ilk arabaya hazır mısınız? Pekala, çalıştırın." Alanın ortasındaki bir kürsüye çıkmış olan konuk bir amiral bütün hoparlörlerden yayılan sesiyle geleneksel buyruğu verdi. "Beyler, motorlarınızı çalıştırın." Birden yarışın en heyecanlı gürültüsü kapladı ortalığı. Susturucusuz arabaların gürlemesi bütün alanı doldurdu ve millerce öteye yayıldı. Bayrakları dalgalanan bir hız tayin arabası öne geçti ve gittikçe artan bir hızla gitmeye başladı. Peşinden yine iki sıra halinde yarış arabaları kalktılar. Bunlar aynı durumlarını koruyarak birkaç tur bu şekilde alanı dolaşacaklardı. 50 araba yerine 49 araba girdi yarışa. 06 numarası altın rakamlarla yazılmış pırıl pırıl kıpkırmızı bir arabanın marşı almadı. Arabanın makinistleri çukurlarından fırlayarak boş yere bir şeyler yapmaya çalıştılar. Motor çalışmıyordu. Sonunda çukurların arkasındaki alana götürdüler ite ite. Yarışçı miğferini arabasının arkasından fırlattı. Kuleden biri zavallı dedi. Yarışa giren en gösterişli arabaydı da. Yarış müdürü cilasına çok zaman harcamış diye karşılık verdi. İkinci deneme turunda müdür önde giden hız tayin arabasına telsizle "hızı arttır" diye buyurdu. Ön araba bu buyruğa uydu. Bütün arabaların hızları arttı, motorların gürültüsü çoğaldı. Üçüncü turdan sonra önde giden arabanın artık yarış alanından çekilmesi gerektiği işaret edildi. Araba çukurların arkasına girdi. Bütün tribünün önünde başlama çizgisindeki yeşil bayrak birden havayı yararak aşağı indi. 300 millik yorucu yarış tam 113 tur başlamıştı. Başlangıçta hız çok, rekabet güçlüydü. İlk 5 turun sonunda 12 numaralı arabayı süren Doolittle adlı yarışçı başa geçti. Yarış meraklılarınca boğaz kesen diye anılan Mississippi'nin sürdüğü 38 numara hemen arkasından geliyordu. Her ikisi de hem gazetecilerin hem de seyircilerin en çok tuttukları yarışçılardı. Yeni bir yarışçı olan Johnny Gerrans 41 numaralı arabasıyla hiç beklenilmedik şekilde üçüncülüğü ele geçirmişti. Gerrans'ın ardından fırlayan Pierre Flodenhale birden ötekiler arasından sıyrılarak dördüncülüğü kaptı. 26 tur boyunca birinciliği ya ilk ya da ikinci araba alıyordu. Doolittle iki kere sübat bozukluğu nedeniyle arka arkaya durunca bir tur kaybetti ve az sonra da arabasının arkasından dumanlar püsküre püsküre yarışı terk etti. Doolittle'ın çıkmasıyla 44 numaralı Johnny Gerrans ikinciliğe, 29 numaralı Pierre de üçüncülüğe yükselmişti. 30. turda küçük bir kaza oldu ve yarış alanına yağ döküldü. Alan kumlanıp temizlenene kadar yarışçıların yavaş gitmeleri için ihtar bayrakları sallanıyordu. Bu sayılmayan turlardan faydalanarak onarım çukurlarına gidenler arasında Johnny Gerrans ile Pierre de vardı. Her ikisi de birer lastik değiştirdiler, depolarını doldurdular ve 1-2 saniye içinde tozu dumana katarak yola koyuldular. Az sonra ihtar bayrağı kaldırıldı. Arabaların hızı yükselmeye başladı. Pierre öteki arabaların arkasında onların hızlarının yarattığı emişten yararlanarak benzinden ve motor yıpranmasından tasarruf ediyordu. Bu tehlikeli bir oyun ama ustalıkla oynandığı takdirde uzun bir yarışın kazanılmasını sağlardı. Tecrübeli seyirciler Pierre'in isteyerek geride kaldığını, hız ve gücünü daha sonraki turlar için sakladığını anlamışlardı. Adam Erika'ya böyle yaptığını umuyoruz dedi. Yarışın önde gidenleri arasında şirket arabasını kullanan tek sürücü Pierre'di. Bunun için Adam, Hap Hewison ve ötekiler onu destekliyorlardı. Her yarışta olduğu gibi şimdi de Erika çukurdaki makinistlerin çabukluklarına hayran kalmıştı. 5 makinistlik bir grup bir arabanın 4 lastiğini değiştiriyorlar, benzinini tamamlıyorlar, sürücüsüyle konuşuyorlar ve bütün bunları en çok 1 dakika içinde bitiriyorlardı. Adam bütün bir yıl boyunca her gün saatlerce bunu talim ederler diye anlattı. Bir tek hareketleri bile boşuna değildir. Yanlarında oturan imalat müdür yardımcısı, ''Bunlardan birkaç tanesi bizim montaja lazım.'' diye söze karıştı. Erika tamir çukurlarındaki duruşların yarışın kazanılmasında ya da kaybedilmesinde önemli olduğunu biliyordu. 47. turda mavi gri bir araba kuzey virajı alamayarak yuvarlandı ve iç alanda 4 tekerleği üstüne düştü. Sürücüsüne hiçbir şey olmamıştı ama bu arada başka bir arabaya çarpıp onu duvara savurmuştu. Öbür arabadan birden alevler yükseldi. Arabanın sürücüsü yerinden fırladı ve hemen orada kendisini bekleyen can kurtaran görevlilerinin kolunda yarış alanını terk etti. Alevler bir anda söndürülmüştü. Birkaç dakika sonra hoparlörde yarışçının burnundan yaralandığı bildiriliyordu. Yarış sarı bayraklar altında devam ediyordu. Yarışçılar bayrak kaldırılana kadar durumlarını koruyacaklar, birbirlerini geçmeye kalkışmayacaklardı. Bu arada imdat arabaları gelerek yolu açmaya başladılar. Artık canı sıkılmış olan Erika bu durgunluktan faydalanarak locanın arka tarafına baktı. Catherine Hewitson başını önüne eğmiş yün örmekle meşguldü. Bakışları karşılaştığı zaman Erika kadının gözlerinin yaşlı olduğunu görerek şaşırdı. Catherine işte buna dayanamadım dedi. Yaralanan adam eskiden bizim fabrika takımında yarışırdı. Onu da karısını da çok iyi tanırım. Erika ama bir şey yok ki dedi, yarası hafifmiş. Evet biliyorum. Müdür yardımcısının eşi yün işini bir yana koyarak bir içki içsek iyi olur dedi, hadi gel içelim. Özel locanın arka tarafındaki bara doğru yürüdüler. Az sonra Erika Adam'ın yanına döndüğü zaman sarı bayrak kaldırılmış, yarış yeşil bayrak altında bütün hızıyla devam ediyordu. Birkaç dakika sonra Pierre Flodenhale yeni sürücü Johnny Gerrans'ı bir atılışla geçerek ikinciliği kaptı. Pierre boğaz kesenin tam arkasındaydı şimdi, hızı 190 mile yaklaşmıştı. 3 tur boyunca korkunç bir düelloya giriştiler. Pierre gittikçe öndekine yaklaşmaya çalışıyor, bazen bunda başarılı da oluyor ama boğaz kesen durumunu büyük bir ustalık ve cesaretle koruyordu. 89. turda yarışın bitimine 24 tur kalmışken Pierre yıldırım gibi fırlayarak öne geçti, bütün yol boyunca ve şirket locasından alkış koptu. Hoparlörlerden yükselen ses 29 numara Pierre Flodenhale önde dedi. İşte kaza tam o anda iki araba güney tribünlerinin ve localarının önündeyken oldu. Sonradan ne olduğu hakkında kesin bir karara varılamamıştı. Bazıları Pierre'e ani bir rüzgarın çarptığını, bazıları ise viraja girerken direksiyon hatasını düzeltmeye çalıştığını söylüyorlardı. Üçüncü bir teori de başka bir arabadan fırlayan bir maden parçasının 29 numaraya çarpıp yolunu değiştirdiğiydi. Hangi nedenle olursa olsun Pierre çılgınlar gibi direksiyonu çevirmeye çalışırken arabası tam virajı döndüğü sırada yüksek duvara burnundan bindirmişti. Patlayan bir bomba gibi araba bir an içinde paramparça olup ikiye ayrılmıştı. Bu iki parça daha durmamışken Johnny Gerrans'ın 44 numaralı arabası ikisinin arasına girmişti. Yeni yarışçının arabası bir an içinde savrulmuş, devrilmiş ve tekerlekleri havada olarak iç alana düşmüştü. 29 numaranın ortalığa yayılan enkazına bir ikinci araba, ona da bir üçüncü araba bindirmişti. Virajda 6 araba yatıyordu. 5'i yarış dışı olmuşlar, 6.'sı birkaç tur daha tamamladıktan sonra tekerleği fırlamış ve çekilerek tamir çukurları yanına getirilmişti. Bir yerden başka sürücülere hiçbir şey olmamıştı. Herkes gibi şirket locasında oturanlar da dehşet içinde can kurtaran görevlilerinin 29 numaralı arabanın iki ayrı parçasına koşuşmalarını seyrediyorlardı. Her bir parçanın çevresi sarılmıştı. Görevler orta yere yerleştirilmiş bir sedyeye her iki taraftan da bir şeyler taşıyorlardı. Dürbünü ile olayı izleyen bir şirket müdürü ne olup bittiğini anlayınca bembeyaz kesilmiş, dürbünü elinden atmış ve boğulur gibi bir sesle ''Aman Tanrım'' demişti yanındaki karısına, ''bakma sakın, arkanı dön'' dedi sonra. Eric ise seyrediyordu, ne olduğunu tam olarak anlamadan ama Pierre'in öldüğünü bilerek bakıyordu. Sonradan doktorlar 29 numara duvara çarptığı anda öldüğünü söylemişlerdi. Çarpışma anından sonrası bir film gibi gelmişti Erika'ya. Kendisiyle ilgili bir şey değildi bu sanki. Uğradığı şokun etkisinde kalmış olarak yarışın devamını ve boğaz kesenin birinciliği alışını hiçbir şey duymayarak seyretti. Alanı dolduran kalabalığın rahat bir soluk aldığını hissetmişti. Ölümle biten kazadan sonra kalabalığın üstüne çöken üzüntü elle tutulacak gibiydi. Şimdi bir zafer, ne zaferi olursa olsun önemi yoktu, bu yenilgi ve ölüm yarasını silmişti adeta. Oysa şirket locasına çökmüş olan üzüntü hiç de silinmemişti. Bu bir yandan az önceki feci ölümün, bir yandan da Canebrake 300 yarışının rakip bir firmanın arabasının kazanmış olmasının yarattığı üzüntüydü. Ertesi günkü yarışta kazanma ihtimallerinin ne olduğu konuşulmuştu sessizce ama locadakilerin çoğu hemen otellerine dönmüşlerdi. Erika Motor İn'deki odalarına dönüp de Adam'la yalnız kaldığı zaman birden acıya kapılmıştı. Yarış alanından bir şirket arabasıyla doğrudan doğruya buraya gelmişlerdi. Adam yolda hiç konuşmamıştı. Şimdi Erika kendisini yatağının üstüne atmış, elleriyle yüzünü kapatmış inliyordu. Ağlayamayacak kadar derin bir şeyler hissediyordu. Ne olduğunu kavrayamamıştı sanki. Pierre'in gençliğinin, yaşama sevgisinin, sevimliliğinin, bütün öteki kusurlarına üstün geldiği, bir daha dünyada hiçbir kadının onu bilemeyeceği, sevemeyeceği içindi bu belki de. Erika Adam'ın yanına oturduğunu hissetti. ''Adam ne istersen yaparız'' dedi. ''İstersen hemen şimdi Detroit'e döneriz ya da bu gece kalır, yarın sabah yola çıkarız.'' Sonunda kalmaya karar verdiler. Akşam yemeklerini odalarında yediler. Yemekten hemen sonra da aslında bitkin bir durumda olan Erika yatağına gidip derin bir uykuya daldı. Ertesi sabah Adam Erika'ya isterlerse hemen dönebileceklerini tekrar etti. Ama Erika bunu istememişti. Sabah erkenden yola çıkmak çabucak hazırlanmayı gerektiriyordu. Oysa kendisini Detroit'e dönüş için bu kadar zorlayan bir şey yoktu. Aniston Star gazetesi Pierre'in cenaze töreninin çarşamba günü Dearborn'da yapılacağını bildiriyordu. Cesedinin kalıntıları bugün Detroit'e uçakla gönderilecekti. Erika kocasına ''Sen 500 millik yarışa git'' dedi. ''Gitmek istiyorsun değil mi? Ben burada kalırım.'' ''Eğer eve dönmeyeceksek yarışı seyretmek isterim doğrusu ama sen yalnız başına kalabilecek misin?'' Erika yalnız başına kalabileceğini söyledi. Adam'ın ne dün ne de bugün kendisini sorguya çekmemiş olmasına şükrediyordu. Tanıdığı birinin feci bir şekilde ölmesini görmenin nedenli bir şok yarattığını hissetmişti anlaşılan. Bu acısının başka nedenlerden de ileri geldiğini düşünüyorsa da bunu açıklamamak akıllılığında bulunmuştu. Ama Adam'ın gitme zamanı gelince Erika yalnız kalmak istemediğini anladı. O da kocasıyla birlikte yarışa gidecekti. yarış alanına helikopter yerine arabayla gittiler. Yol çok daha uzun sürdüğü için Erika bir gün önceki kabuğuna çekilebilmişti. Hem ne olursa olsun dışarıya çıktığı için seviniyordu. Bütün hafta sonu olduğu gibi bugün de hava şahaneydi. Şirketin özel locasında her şey normale dönmüş gibiydi. Bugünkü yarışın iki favorisinin şirket arabalarını kullanması, bütün konuşmaların bu konuda toplanmasına sebep olmuştu. Erika yarışçılardan biriyle tanıştı. Adı Wayne Onpatty'ydi. Ya Onpatty ya da öteki favori olan Buddy Undler bugünkü yarışı kazanırlarsa dünkü başarısızlık unutulacaktı. Talladega 500 hem daha önemli hem daha uzun bir yarıştı. Bütün önemli yarışlar pazar günleri yapılırdı. Otomobil, lastik ve başka yedek parça yapımcılarının benimsedikleri bir ilke vardı. Pazar günü kazan, pazartesi günü sat. Şirket lojası dünkü kadar kalabalıktı. Hap Hewitt'sin yine önde oturuyordu, neşeliydi de. Karısı ise yine arkada başını kaldırmadan işini işliyordu. Erika üçüncü sırada bir köşeye büzüldü. Bütün kalabalığa rağmen bir dereceye kadar yalnız kalmayı umut ediyordu. Adam da Erika'nın yanındaydı. Yalnız bir süre Smokey Stephenson'la konuşmak için ayrıldı yanından. Smokey yarış başlamadan az önce başıyla Adam'a bir işaret yapmıştı. Her ikisi localarının arka kapısından dışarı çıktılar. Yarış alanı görülmediği halde arabaların yola koyulduklarını motor gürültülerinden anlıyorlardı. Adam Pierre Flodenhale'i Smokey Stephenson'ın acentesine ilk gittiği gün gördüğünü hatırlayarak Pierre için çok üzüldüm dedi. Smokey artık Adam'ın alıştığı şekilde sakalını sıvazlayarak oğlum gibiydi dedi. İnsan kendine bunun çok olağan olduğunu söyler. Benim zamanımda da böyleydi. Ama yine de insanın başına gelince katlanması çok güç oluyor. Smokey gözlerini kırpıştırınca Adam onun pek göstermediği bir yanı olduğunu anlamıştı. Sanki bunu örtmek istermiş gibi Smokey kaba bir sesle "O dünün işiydi dedi, şimdi bugünü yaşıyoruz. Benim bilmek istediğim şey Teresa ile konuşup konuşmadın." "Daha konuşmadım." Adam Smokey'ye tanıdığı bir aylık sürenin dolmak üzere olduğunu biliyordu. Ama daha hisselerini satması için ablasına bir şey söylememişti. "Ablama satmasını salık vereceğime pek emin değilim," dedi. Smokey kurnaz bakışlarıyla Adam'ın yüzünü araştırdı. Adam onun gözünden pek bir şey kaçmadığını iyi bilirdi. Aslında bu kurnazlık nedeniyle Adam Stephenson Motors hakkındaki kanılarını son iki hafta içinde yeniden gözden geçirmişti. Otomobil acenteliği alanında birçok yeni reformlar, hatta pek çoğu geç kalmış olan reformlar yapılmak üzereydi. Ama Adam Smokey'in bütün bunların altından rahatça kalkacağına emindi. Dört ayağı üstüne düşmek doğal bir şeydi onun için. Yatırım açısından düşünüldüğü takdirde de Teresa ile çocukları bundan iyisini bulamazlardı. "Smokey, yumuşaklığın faydalı olacağına inanıyorum şu anda," dedi. "Onun için seni zorlamayacağım. Sadece bekleyecek ve umut edeceğim. Ama bir şeyi bilmiş oluyorum böylece. Eğer ilk yapmak istediğin hareketten vazgeçersen bunu bana bir iyilik olsun diye değil, Teresa ve çocuklarına iyilik olacağı için yapacaksın." Adam gülümsedi. "Haklısın," dedi. Smokey başını salladı. "Karın nasıl, iyi mi?" "Sanırım." Yarış temposunun gittikçe hızlandığını duyunca yeniden locaya girdiler. 39. ayrımın sonu. Sayfa 443. Ayrım 40. Tekerlekler. Arthur Haley. Sayfa 443. Otomobil yarışlarının da tıpkı şarap gibi iyi ve kötü yılları vardır. Talladega 500'ün iyi bir yılıydı bu yıl. Başlangıcından sonuna kadar heyecanlı bir yarış olmuştu. 188 tur boyunca birincilik hep değişmiş durmuştu. Adam'ın şirketinin favorileri olan Wayne Onpatty ile Buddy Undler hep ön sıralardaydılar. Ama sık sık yerlerinden oluyorlar, önlerine ara sırada dünün galibi Boğaz Kesen geçiveriyordu. Bir düzine kadar araba bozularak, bir kısmı da kazaya uğrayarak yarışı terk etmişlerdi. Ama ne dünkü gibi büyük bir zincirleme kaza olmuş, ne de sürücülerden herhangi biri yaralanmıştı. Sarı tedbir bayrakları pek az ortaya çıkmıştı. Yarışın hemen hemen bütününde yeşil bayrak hiç aşağı inmemişti denilebilirdi. Sonlara doğru boğaz kesen Nevein On Pati birincilik için finişe kalkmışlardı. On Pati bir ara lastik değiştirmek için durunca şirket locasına iniltiler yükselmiş ve boğaz kesen 1,5 tur kadar öne geçmişti. Ama lastik değiştirmek çok kurnazca bir iş olmuş ve On Pat diye virajlarda gerekli olan oturaklılığı sağlamıştı. Öyle ki son turda boğaz kesene yetişti ve baş başa gitmeye başladılar. Finiş çizgisi göründüğü zaman bile kimin önde olduğu belli değildi. Sonra On Pat'i boğaz kesene adım adım geçerek yarışı yarım araba boyu ile kazandı. Son turlarda şirket locasındakiler ayağa fırlamışlar, deliler gibi Wayne On Pati'yi alkışlıyorlardı. Hap Hewitson ve birkaç kişi heyecandan çocuklar gibi oldukları yerde zıplıyorlardı. Sonuçlar açıklandığı zaman bir an bir sessizlik çöktü, sonra birden kıyamet koptu. Alkışlar, bağırışmalar ve kahkahalar gırla gidiyordu. Hepsinin de yüzleri gülen müdürler ve konukları birbirlerinin omuzlarına vuruyorlar, el sıkışıyorlardı. İki sıra arasındaki aralıkta iki müdür yardımcısı dansa başlamışlardı. ''Bizim arabamız kazandı, biz kazandık!'' sesleri duyuluyordu özel locanın çevresinden. Bir kısmı da o kaçınılmaz cümleyi tekrarlamaktaydılar. Pazar günü kazan, pazartesi günü sat. Bu slogan birden herkes tarafından benimsendi ve kahkahalar ve bağırışmalar arasında hep birden söylenmeye başlandı. Erika bütün bunlara ilk başlarda ilgisizlikle, sonraları inanmayarak bakıyordu. Kazanma heyecanını paylaşmayı anlıyordu. İlk önceleri duyduğu ilgisizliğe karşılık yarışın son anlarında o da heyecanlanmış, ötekiler gibi kendinden geçmişçesine yarışın bitişini seyretmişti. Ama bu çılgıncasına kendinden geçme, her şeyi unutma bambaşka bir şeydi bu. Dünü, dünkü acıyı ve korkunç kaybı düşündü. Pierre'in cesedi şu anda gömülmek üzere hala yoldaydı. Ve ondan sonra bu unutulmuş, pazar günü kazan, pazartesi günü sat. Yüksek herkesin işitebileceği bir sesle, ''Başka bir şey düşünmezsiniz aslında.'' dedi. Sessizlik birdenbire çökmedi. Ama yakınındakiler ne söylediğini duymuşlardı. Bir kısmı sustu, Erika bir daha, ''Başka bir şey düşünmezsiniz aslında.'' dedim diye tekrarladı. Şimdi herkes duymuştu artık. Locadaki bütün sesler kesilmişti. Bu ani sessizlik içinde biri, ''Bir kusur mu bu?'' diye sordu. Erika bunu beklemiyordu. İlgiyi kendi üzerine çekmek istediği için değil, farkında olmayarak konuşmuştu. Fakat şimdi artık olan olduğu için içinden hemen geri çekilmek, adamı utançtan kurtarmak ve oradan gitmek geliyordu. Ama birden öfkesi yükseldi. Detroit'e olan öfkesi, bu locaya yansımış olan, geleneklerine olan öfkesi, Adam'la kendisine yaptıkları için öfkesi. Bu düzenin kendisini bir kalıba sokmasına, her şeye boyun eğen bir şirket karısı yapmasına razı gelmeyecekti. Birisi bir kusur mu bu diye sormuştu. Kusur diye karşılık verdi Erika. Araba satmak ve kazanmaktan başka bir şey için yaşamıyorsunuz. Dün bir insan öldü burada. Hepiniz kazanma ile öylesine dolusunuz ki pazar günü kazan. O ise cumartesiydi. Şimdiden unuttunuz onu. Sustu. Adam'ın kendisini süzdüğünü fark etti. Kocasının yüzündeki ifadenin sert olmaması Erika'yı şaşırtmıştı. Hatta ağzının kenarında kıvrımlar bile vardı. Adam her şeyi duymuştu. Şimdi de sanki duyma yetkisi hassaslaşmış gibi dış sesleri dağılıyordu. Yarışın hızının azalması, sona kalan arabaların turları tamamlamaları, yeni şampiyon On Pattin'in alkışlanması, Hap Hewitson'ın kaşlarının çatıldığını ve diğerlerinin şaşkınlıktan nereye bakacaklarını bilemediklerinin de farkındaydı. Adam bu işin kendisini ilgilendirdiğini düşünüyordu. Erika'nın dedikleri gerçek de olsa bunu söylemenin pek de zamanı değildi şimdi. Hap Hewitson'ın hoşnutsuzluğu öyle yabana atılamazdı. Ama kendisi de birkaç dakika önce bir şeyin farkına varmıştı bu arada. Metelik vermiyordu hiçbirine. Hepsinin canı cehenneme gitsindi. Erika'yı tanıdığından beri bu kadar çok sevdiğini hiç hatırlamıyordu. Bir müdür yardımcısı yardım etmek isteyen bir sesle, ''Adam, karını buradan çıkarsan iyi olur.'' dedi. Adam başını salladı. Erika için yapmalıydı bunu. Niçin çıkaracakmış? Bütün başlar sesin geldiği locanın arkasına döndü. Catherine Hewitson elinde hala şişleriyle yün olduğu halde ortaya çıkmış onları seyrediyordu. ''Niçin çıkaracakmış?'' diye tekrarladı. ''Erika benim söyleyecek yürekliliğim olmadığı için mi? Erika buradaki her kadının düşündüğünü söylemiştir sadece.'' Önünde kendisine çevrilmiş yüzlere bakarak ''Siz erkekler!'' dedi sonra. Erika birdenbire bütün kadınların kendisine baktıklarını fark etti. Artık engel kaldırılmıştı. Hepsinin bakışları kendisini onaylıyordu. Şaşkın ya da düşmanca bakışlar yoktu şimdi. Catherine Hewitson sert bir sesle kocasına seslendi. ''Hubbard!'' Şirket içinde Hap Hewitson'a sanki bir kralmış gibi davranılır ve o da bazen bu davranışa uygun hareketlerde bulunurdu. Ama karısının söz konusu olduğu yerlerde sadece bir kocaydı ve görevlerini çok iyi bilirdi. Başını sallayarak Erika'ya doğru ilerledi ve her iki elini de avucunun içine aldı. Kaşları çatık değildi artık. Bütün locadakilerin duyabileceği bir sesle, ''Bazen aceleden, heyecandan ya da başka bir sebepten bazı basit ama önemli şeyleri unuturuz.'' dedi. ''Bu zamanlarda da bize bunu hatırlatacak bir kimseye ihtiyacımız vardı. Burada bulundun ve bu işi yaptığın için sana teşekkür ederim.'' Bütün gerilim bir anda boşalıvermişti. Locadan çıktılar hepsi birden. Birisi ''Gelin gidelim de On Patti'nin elini sıkalım.'' dedi. Adam'la Erika her ikisi için de önemli bir şeyin olduğunu bilerek kol kola yürüyorlardı. Sonraları bu konuda konuşabilirlerdi. Şu anda konuşmaya ihtiyaçları yoktu. Önemli olan yakın olmalarıydı. ''Bay Trenton, Bayan Trenton, bir dakika bekleyin lütfen.'' Şirketin halkla ilişkiler memurlarından biri soluk soluğa onları park alanına girerken yakaladı. ''Helikopteri çağırttık.'' dedi. ''Şimdi yarış alanına inecek. Bay Hewitson ilk olarak sizin binmenizi istiyor. Anahtarlarınızı verirseniz ben arabanızı sonra gönderme çaresini bulurum.'' Yarış alanına giderken soluğunu bulmuş olan şirket memuru, ''Bir şey daha var.'' dedi. ''Talladega Havaalanı'nda iki şirket uçağı bekliyor.'' ''Evet ama Bay Hewitson jet uçağını bu geceye kadar kullanmayacakmış. İsterseniz ilk olarak sizin gidebileceğinizi söyledi.'' ''Bayan Trenton'un evi Nassau'daymış. Önce oraya uğrayıp bir iki gün dinlenmenizin iyi olacağını söylüyor. Uçak gelip geldikten sonra Bay Hewitson'ı bu akşam alabilir. Çarşamba günü yine sizi alması için Nassau'ya gönderebiliriz.'' ''Mükemmel bir fikir ama yarın sabah erkenden işim var Detroit'te.'' ''Bay Hewitson bunu söyleyeceğinizi biliyordu efendim. Bir kere olsun şirketi unutsun da karısını düşünsün.'' dedi. Erika sevinçten kızarmıştı. Adam güldü. Müdür yardımcısı bir işi yaptığımı tam yapardı. ''Teklifini sevinçle kabul ettiğimizi ve kendisine teşekkür ettiğimizi söyle.'' Adam'ın söylemediği şey çarşamba günü Erika ile birlikte Detroit'te Pierre'in cenazesine yetişmek kararının kesin olduğuydu. Güneş batmadan Bahama adalarına gelmişler ve Nassau yakınlarındaki Emerald plajından denize bile girmişlerdi. Güneş batarken otellerinin önündeki terasta oturmuşlar, içkilerini yudumluyorlardı. Hafif bir rüzgar palmiye yapraklarını sallıyordu, hava sıcaktı. Kış ziyaretçilerinin gelmesine daha bir ay kadar olduğundan ortalıkta pek kimse görünmüyordu. Erika ikinci içkisini içerken derin bir soluk alarak, ''Sana söylemem gereken bir şey var.'' dedi. Adam yumuşak bir sesle ''Pierre hakkında ise bildiğimi sanıyorum.'' diye karşılık verdi karısına. Sonra anlattı. Kim olduğunu açıklamayan birisi Detroit News'taki haberi kesip kendisine göndermişti. İnsanların bu gibi işleri neden yaptıklarını sorma bana. Bazıları yapar işte dedi. Fakat hiçbir şey söylemedim bu konuda. Erika kocasının bilmiş olsaydı mutlaka kendisine söyleyeceğini düşündüğünü hatırladı. Zaten yeteri kadar derdimiz vardı. Bir de bunu katmak istememiştim. Pierre ölmeden önce her şey bitmişti dedi Erika. Satıcı Oli'yi hatırladı birden vicdan azabıyla. İşte Adam'a hiç söylemeyeceğim bir şey diye düşündü. Bir gün gelip kendisinin de bu olayı unutacağını umut ediyordu. Adam bitmiş olmasaydı da seni yeniden isteyecektim dedi. Erika heyecanla doplulu kocasına baktı. Güzel bir erkeksin dedi. Belki de seni gerektiği kadar takdir edemedim. Her ikimiz için de söylenebilir bu. O gece seviştikleri zaman eski tılsımın geri geldiğini fark ettiler. Son sözü uykudan başı öne düşen Adam söyledi. Birbirimizi ve yolumuzu kaybetmek üzereydik. Bir daha bu kumarı oynamayalım. Adam uyurken Erika gözleri açık denizden gelen sesleri dinliyordu. Sonradan o da uyuyakaldı. Ama gün doğarken ikisi de aynı anda uyandılar ve bir daha seviştiler. 39. ayrımın sonu. Sayfa 449.